Şimdi bu İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi ya, ya günlerdir konuşuyoruz, özellikle Saadet Partisi kıyameti koparıyor. Vay Herzog Türkiye'ye nasıl gelir? Ya eyvallah, belki hakları olabilir. Bir video hazırlamışlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski konuşmalarıyla Herzog'un gelişini birleştirmişler ve tabii siyaset de yapıyorlar. Tayyip Erdoğan'a verip veriştiriyorlar. Herzog işte Filistin'deki zalimlikleri falan, bunları hepsine hak veriyoruz. Ama şöyle bir şey de var. Yani bugüne kadar muhalefet ne diyordu? Ya bu Tayyip Erdoğan etrafımızda komşu bırakmadı. Herkese düşman oldu. Herkesi dışladı. Herkese arkasını döndü. İşte biz burada yalnız kaldık gibi ifadeler hep kullanılıyordu. İsrail'le kavgamızı gündeme getirdiler. Yani Tayyip Erdoğan'ın haklı bir mücadelesi vardı. One minute dedi, işte birçok şey söyledi. Aradan tam 11 yıl geçti. Ya İsrail öyle, Suriye öyle, Yunanistan öyle, Mısır öyle. Yani Tayyip Erdoğan, evet geçmişte mesela Sisi darbe yaptı diye Tayyip Erdoğan bir seçilmiş bir cumhurbaşkanını alaşağı etti diye Sisi'ye tepki gösterdi. Bizimkiler dediler ki ya olur mu öyle şey ya, sen bizim 100 yıllık komşumuzu de dışlıyorsun, olmaz mı öyle bir şey? Şimdi şey de geliyor, Yunanistan Başbakanı da geliyor Türkiye'ye. Bu sefer herhalde ona da bir şey söylerler. Yani hani düşmandı falan. Suriye ile işte görüşme ihtimalleri çıktı. Alt taraftaki görevliler görüşüyorlar. Efendim niye görüşüyor? Baba hangisini yapsın? Siz söyleyin de Tayyip Erdoğan ona göre bir politika belirlesin bari. Yani ya Ahmet Davutoğlu bu ülkede Dışişleri Bakanlığı yapmış birisi olarak çıktı. Ne dedi biliyor musunuz? Yalvar yakar Herzog'u Türkiye'ye getirdiler. Ya Tayyip Erdoğan Herzog'a niye yalvarsın? Adam Türkiye'yi ziyaret etmek istiyor. Geldiği zaman da uçağının üzerinde barış mesajını veriyor. Yani niye bir yalvar yakar olalım? Niye? Ben onu çok merak ediyorum. Ha dış politika konusunda tabii ki siyasetten arındırdığımızda bu işi en iyi bilen isimlerden birisi kim? Cihat Yaycı Paşa geliyor aklımıza. Ya evet siyaseti konuşmayacağım Cihat Paşa ile, ama ya Suriye ile, İsrail ile, Yunanistan'la, Mısır'la bizim ilişkilerimizin düzelmesinde ne zarar var Allah aşkına? Bir soralım Cihat Paşa'ma. Cihat Paşa'm hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ali Bey, hoş bulduk.
Yani ben şimdi sizin siyasete girmediğinizi bildiğim için siyaseti yaptım. Sonra da topu size atayım. Herzog'un gelişi olay oldu. Birçok kişi tepki gösteriyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 11 yıl dondurulan ilişkiler yeniden yumuşatıldı ve Türkiye-İsrail ilişkileri dün itibariyle Tayyip Erdoğan ve Herzog'un resmi görüşmesiyle yeniden başlatılmış oldu. Bu bize ne kazandırır, ne götürür? Bundan sonra ilişkilerimiz nasıl olacak?
Şimdi bakın Adi Bey, bu hep ben şunu söylüyorum. İç siyasetten bariste olmalıdır dış siyaset. Yani hükümetler değişir, yöneticiler değişir, bürokratlar değişir ama devletin dış politikası değişmez. Daha doğrusu dış politika hedefleri değişmez. Şimdi bizde şöyle bir anlayış peyda olmaya başladı. Bu da beni çok üzüyor aslında. Ben ve benim gibi insanları tahmin ediyorum. O da şu, dış politikada hedef değiştirmeye ya da hedef kaldırmaya niyetleniliyor ya da yapılıyor. Şimdi halbuki aklı başında devletler, yani çadır devletler, aşiret devletlerini geçiyorum. Onların dışındaki devletlerde hedefler hiç değişmez. Değişen nedir biliyor musunuz? Yöntemlerdir. O parti
Evet.
gelir, bu parti gelir, o şahıs gelir, bu şahıs gelir. Onlar dış politikadaki milli hedefleri değiştirmezler. Milli hedefleri değiştirmezler ama o milli hedeflere ulaşmak için yöntemleri eleştirirler ya da farklı yöntemler geliştirirler, onları savunurlar. Şimdi aradaki fark bu. Bizde ise şu anda konuşulan, özellikle bu FETÖ meselesi girdikten sonra devlette milli hedefler değiştirilmeye çalışıldı. Kaldırılmaya çalışıldı. Milli hedefi ortadan kaldırırsanız o zaman milli birlik beraberlik ortadan kalkar. Bunun altını bir kere çizelim. Yani şimdi düşünün. Biz Kıbrıs'tan çekililim Kıbrıs'ta varlığımızı devam ettirmek milli hedefimiz değil mi? Milli hedef.
Tabii ki.
Bir yöntem orada varlığımızı daha nasıl güçlendiririz, güçlendirerek nasıl devam ettiririz konusundaki yöntem farklılıkları tartışılabilir. Ya yanlış yapıyorsun, bak böyle güçlendiremeyiz, bu hedefe ulaşamayız. Bunları çok saygıyla karşılarız. Ama Kıbrıs'ta ne işimiz var dediğiniz an işte o milli hedefin yok edildiği an olur. Veya Kafkasya'da, Karabağ'da ne işimiz var Azerbaycan'ın yanında dediğimiz an o milli hedefin ortadan kaldırılması olur. O gerçekten bizim milli güvenliğimizi, bizim büyük devlet oluşumuzun önüne geçmek olur.
Ama paşam şimdi Azerbaycan'la ilgili biliyorsunuz yani üzülenler oldu. Ya biz silah gönderiyoruz işte hani biz orada SİHA ve İHA'larımız oldu diye maalesef büyükelçilik yapan insanlar öyle üzücü, öyle can yakıcı ifadeler kullandılar ki yani Azerbaycan'a ben gittim oradaki insanlarla görüştüm kahrolmuşlar. Siz de diyorsunuz ki ben üzülüyorum yani siz üzülüyorsunuz ama oradaki insanlar da kahroluyor.
Şimdi şöyle sadece Azerbaycan için söylenmedi ki bunlar çok üzücüdür yani bunlar gerçekten üzücüdür. Bizim şu anda bakın ben bugün bir böyle konferans gibi bir toplantıdaydım. Orada şunu dedim. Hem Azerbaycan televizyonunda konuştum hem o toplantıda konuştum. Bana deselerdi ki 30 yıl önce, 40 yıl önce. Yani ben bir Türk milliyetçisiyim. Ben yani Atatürk milliyetçisiyim. Ve deselerdi ki bana Azerbaycan'la biz bir ittifak anlaşması imzalayacağız. Birimize saldıran diğerine saldırmış sayılır. Ve bir saldırıya uğradığında ikimiz birlikte karşı koyacağız diye bir ittifak anlaşması imzalayacağız dese Allah'ım o günleri sen bize nasip eder misin diye dua ederdim, ediyordum da. O nasip oldu. Ya hayal bile edemediğim, hayal ederken bunun gerçekleşebileceğine inancımız var ama olur mu diye, yapılabilir mi diye endişelerimizin olduğu durum gerçekleşti. Bu çok önemli bir şeydir. Ya bakın bunun sağla solla falan alakası yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün gücüyle yaptığı bir anlaşmadır. Şimdi bizim bu anlaşmayla Azerbaycan Türkleri ile Türkiye Türkleri iki devlet bir millet anlayışıyla bir bütünlük oluşmuştur. Şimdi bundan kim rahatsız oluyor? Bundan iki rahatsız olan kesim var. Bunu biliyoruz. Birisi Amerikancılar. Kesinlikle istemiyorlar. Bakın şunu söyleyeyim. İkincisi de Rusçular. Rusya'da, Amerika'da Türk birliği, Türk kardeşliği istemez. Şimdi ben Amerika'da Milli Güvenlik Akademisi'nde okudum. Yıl 1992. 1992-95 arasında. Hem fizik mühendisliği okuyordum, hem elektronik mühendisliği, hem de okulda tespit etmiştim. Milli Güvenlik Akademisi vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Milli Güvenlik Akademisi'nde okurken, daha doğrusu Milli Güvenlik Yüksek Lisans Bölümünde okurken şunu gördüm. Amerikalı diplomatlara ve askerlere şu tembih ediliyordu. Sakın ha bu Sovyetler Birliği daha yeni dağılmıştı. Bu dağılan Orta Asya Cumhuriyetler arasındaki aynılıklardan, ortaklıklardan, ortak yönlerden bahsetmeyin. Hep farklılıklardan bahsedin. Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası bölgede bir birlik oluşmaması yönündedir. Yani bunların dilleri aynı, dinleri ayrı, aynı, gelenekleri aynı falan gibi tarihsel geçmişleri aynı, kültürleri aynı gibi şeyler kesinlikle söylemeyin. Hele hele bunlara Türk demeyin. Özbek deyin, Kırgız deyin, işte Azeri deyin, Türkmen deyin, Kazak deyin ama Türk demeyin diye çok ciddi talimat veriliyordu. Şimdi bugün Türkiye'de Türk Birliği'ne karşı olanların arkasında bu Amerikalılar vardır. Amerika ve onun etkisinde olanlar vardır. Ve bunu öyle satarlar ki, öyle satarlar ki sanki Amerika Türk Birliği'ni istiyor da Rusya istemiyor gibi. Halbuki her ikisi de istemiyor. Her ikisi de istemiyor.
Evet.
O nedenle bu oyuna düşmemek lazımdır. Şimdi bu tür konuşmalar...
Şimdi... Doğu Akdeniz'de de paşam, Doğu Akdeniz'de de biz niye yokuz diye söylediler. Sonra orada ne işimiz var dediler. Şimdi ben size sorayım. Yani bu sorumun ironi olduğunu herhalde siz tahmin edeceksiniz. Biz Akdeniz'de var mıyız? Doğu Akdeniz'de. Şu anda var mıyız?
Şimdi bizim Doğu Akdeniz'de biz 2022 Aralık 2020 tarihine kadar çok yoğun şekilde vardık. Çok yoğun şekilde vardık. Doğu Akdeniz'de niye varız diyenler 2020 nasıl olduysa 22 Aralık 2020'den sonra gemilerimiz o bölgeden, işte sismik araştırma ve sondaj gemilerimiz maalesef o bölgeden çekildiler ve Avrupa Birliği'nin öngördüğü alana döndüler. Şimdi bu onları sevindirmiş olmalıdır. Yani bu Doğu Akdeniz'de ne işimiz var diyenleri sevindirmiş olmalıdır. Dikkat ederseniz Doğu Akdeniz'de bu adamların gündeminden düştü bir anda. Böyle diyenlerin. Halbuki evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ben inanıyorum ki, kesinlikle inanıyorum, bundan vazgeçmez. Artık bu iş bitmiştir. Doğu Akdeniz'deki varlığından asla vazgeçmez. İşte bu tür dış politikada bir takım manevralar yapılıyor olabilir. Şu yapılıyor olabilir, bu yapılıyor olabilir. Ben de buna tepki gösteriyor olabilirim. Bakın, niye gemilerimiz çekildi? Niye gemilerimiz orada değil? Ama ben şunu biliyorum. Devlette çalışmış birisi olarak biliyorum. Yumurta küfesi benim sırtımda değil ki. Yok, ben şimdi sadece o gemi bakımından baktığım zaman, o Akdeniz meselesi bakımından baktığım zaman, Mavi Vatan meselesi bakımından baktığım zaman diyorum ki gemiler şu anda harala gürele orada çalışmalıydı diyorum. Ama ben bunu sadece o çerçeveden bakıyorum. Devleti yönetenlerse çok geniş bir perspektiften bakmak zorunda.
Benim dediklerim... Peki paşam, tam bu noktada İsrail'e gelirsek, yani bu Doğu Akdeniz'i daha önce konuştuk, herhalde konuşmaya devam edeceğiz. İsrail'le ilişkilerin 11 yıl aradan sonra üst düzey bir ziyaretle yeniden açılması ve gelen tepkiler. Bir kere siz bu ziyareti nasıl değerlendiriyorsunuz? İsrail'le yeniden ilişkilerimizin inşa edilmesini doğru buluyor musunuz? Bundan sonra Kudüs'te ne olur? İsrail'in Filistin'deki Filistinlilere karşı tutumu ne olur? Türkiye'de ne konuşuldu ve Tayyip Erdoğan niye eleştiriliyor?
Şimdi bakın, ben 2012 yılında bir makale yayınladım. Dedim ki, yani 2009 yılında Libya makalesini yayınlamıştım. Bu Libya makalesinde haritalar çizip Libya ile karşılıklı kıyılarımız olduğunu söylemiştim. Libya Türkiye'nin denizden komşusudur demiştim. O zaman başbakan olan şu andaki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan o görüşü benimseyip, o tezi benimseyip Kaddafi'ye götürmüştü. Kaddafi ile anlaşmışlardı ve fakat talimatlar da verilmişti. Ama ondan sonra Kaddafi yıkıldı, devrildi. Ben dedim ki, ben yılmadım. Dedim ki, velev ki bu zaman içerisinde olur. Libya ile anlaşma olduğunu kabul ederim dedim. Ondan sonra Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikası nasıl olmalıdır dedim. Mısır'la anlaşma yapmalıdır. İsrail ile Filistin'le anlaşma yapmalıdır. Lübnan'la ve Suriye ile anlaşma yapmalıdır dedim. Bakın.
Evet.
Şimdi Türkiye'nin bir kere devletler arası ilişkide ideoloji olmaz. Devletler arası ilişkide din de olmaz. Devletler arası ilişkide şahsi kin de olmaz. Şahsi dostluk da olmaz. Devletlerin dış ilişkileri menfaat üzerine kurulur. Devletler kendi milletlerinin, kendilerinin menfaatleri üzerine ilişki kurarlar. menfaatleriniz uyuşuyorsa ilişkileriniz gayet iyidir. Menfaatleriniz çatışıyorsa o zaman da mücadele edersiniz. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti menfaatleri doğrultusunda her devletle iyi ilişki kurmalıdır. Her devlet gibi yapmalıdır. Şimdi efendim o devlette bu adam iktidarda. Ötekinde şöyle bir adam iktidarda. Öteki devlette şu dinden adam iktidar, şu dinden adamlar var. Öteki devlette de bu dinden. Ya böyle devlet yönetilmez. Devletin ilişkisi de böyle olmaz. Şimdi biz peki Türkiye Filistinlere büyük bir zulüm yapılıyor. Bunu hepimiz biliyoruz ve en büyük eleştirileri yapanlardan bir tanesi de benim İsrail'e karşı. Bu zulüme karşı. Hakikaten çok ciddi bir açık hava hapishanesi var. Açık hava hapishanesi var. Duvarların içerisinde insanlar yaşıyor. Ve insanların dünya ile ilişkisi yok. Ama bizim onları koruyabilmemiz için ona bu zulüm yapan üzerinde bir etkimizin oluşması lazım. Bir etki gücümüzün oluşması lazım. Etki gücü de ilişkiyle olur. İlişki kurulur, ticaret yapılır, ekonomik bağlar kurulur, enerji bağları kurulur, güvenlik bağları kurulur. O zaman bizim istediğimiz hususlar, bizim üzerinde titizlik gösterilmesini talep ettiğimiz hususlara karşı taraf daha ihtimamla yaklaşır. Neden? Çünkü arada iyi bir ilişki vardır. Bu ilişkinin bozulması durumunda kendisi de zarar görür. Bu çok nettir.
Aslında çok güzel izah ettiniz. Yani devletler arasında özel bir ilişki yoktur. Din yoktur en önemlisi. Ve bozulan ilişkilerin tekrar düzelmesi için özellikle Filistin'i örnek verdiniz. Üzerinde etkili olmamız gerekiyor dediniz. Tabii. Şimdi İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'ye geldi. Bir kere şu yalvar yakar getirdik ifadesine ne diyorsunuz?
Şimdi bakın.
Ya biz yalvar yakar mı getirdik gerçekten?
Hayır bakın ben İsrail'de Tel Aviv Üniversitesi'nde 1,5 sene önce bir makale yayınladım. Bu Türkiye ile İsrail arasında münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalanırsa nasıl kâr eder her iki devlet de diye, her iki devletin de faydasına nasıldır diye. Şimdi o zaman şöyle tepkiler geldi. Ya biz Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istiyoruz ama bir türlü Türkiye kabul etmiyor diye. Türkiye kapıları açmıyor diye. Türkiye amiyane tabiriyle bizim yüzümüze bakmıyor, yüz vermiyor bize diye. İşte biz tazminat ödemeye kabul ettik. Biz o Marmara olayında biliyorsunuz tazminata mahkum oldular. Tazminat ödemesi evet. Konusu oldu. Şunlar oldu. Biz o zaman dediler ki ya biz daha yani bunları da söyledik. Bunları da yaptık. Şimdi ben şunu söylüyorum. Biz şimdi o İsrail'le düşman olalım. İsrail'le düşman olduk. Onlar da gittiler Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle işbirliği yaptılar. Devletlerin ilişkisi böyledir. Devlet menfaatine
yaptılar.
Bakar. Yaptılar da. Yapar. Neden? Devletler çünkü insanlar gibi değildir. Devletler menfaatine göre hareket eder milletlerinin. O zaman diyor ki madem ben yalnız kalıyorum burada ben de o zaman ona karşılık olarak ben şu ittifaka giriyorum dedi. Bu bizim faydamıza mı oldu?
Hayır.
Hayır olmadı. Hiç faydamız olmadı hem de. Peki şimdi soru şu. Bakın biz İsrail'le ilişkileri düzeltince bir ilişki kurmaya başlayınca devletler arasında. Birincisi Filistin konusunda söylediğimiz sözlere bir muhatap olacak. Şimdi biz normal sadece uzaya laf söylüyorduk. Uzaya laf söylüyorduk. Karşıda bir muhatap yoktu ki. Şimdi en azından Filistin'e bir faydamız olacak. İkincisi şu olacak. İkinci turnusol kağıdı şu. Biz İsrail'le ilişkiyi kurmaya başlayınca buna en çok karşı çıkan kim oldu? Yunanistan Rum ikilisi oldu.
Aynen öyle.
Düşman seviniyorsa düşman üzülüyorsa dostun sevinmesi lazım. Düşman seviniyorsa dostun üzülmesi lazım. Şimdi Yunanistan Rum ikilisinin dost olduğunu düşünen var mı ya? Türkiye aleyhine her şeyi yapıyorlar. Bugün bakın Yunan-Rum ikilisi ve Ermenistan, bugün biz bunu yayınladık TÜBİTAK'te. Yani orada göreceksiniz TÜBİTAK Twitter hesabında. Şu var biliyor musunuz? Ukrayna-Rusya savaşı esnasında Türkiye'nin Ukrayna'ya Suriyeli savaşçı gönderdiği 2000 tane. Rumlar, Ermeniler ve Yunanlar yayıyor biliyor musunuz? Tespit ettik kaynaklarında. Bu haber. Yani şimdi bunlara kalsa Rumlar, Ermeniler, Yunanlılar iyi, Azerbaycan Türkleri kötü. Yunanlılar, Rumlar iyi, Ermeniler iyi, Mısırlılar kötü. Yunanlılar, Rumlar, Ermeniler iyi, İsrail'le sakın ilişki kurmayın, onlar kötü. Ya şimdi bu anlayışla hiçbir yere varamayız. Bunu bir kenara bırakalım. Yani ben şunu söylüyorum. Türkiye'nin İsrail'le ilişki kurması acaba Türkiye'nin menfaatine midir değil midir? Türkiye'ye ne zararı vardır aslında? Türkiye'ye ne zararı vardır? Ya Türkiye'ye bir ne zararı olacağını söyleyebilecek birisi var mı?
Ama o zaman da şöyle diyorlar. Yani madem zararı yok, ilişkiyi yeniden kuracaktın. Niye 11 yıl bu ilişkiyi kopardın kardeşim?
Onu da eleştiriyorum. Diyorum ki onu da bakın ben sizin dediğiniz gibi siyaset dışındayım. Ya o zaman evet. Yanlış devam mı edelim biz? Ya insanlar diyor ki devleti yöneten insanlar diyor ki kardeşim ben şimdi değerlendirdim. O zaman böyleydi. Baktım bu devletin menfaatine gitmiyor. Bu ilişkiyi düzeltmemiz lazım. Dedim. Diyorsa evet. bunu bizim eleştirmemiz mi lazım, desteklememiz mi lazım?
Eleştiriyorlar paşam.
Ya olmaz.
Yani ya. Türkiye'yi yönetmeye talip olan, yani gelecekte bu ülkelerle ya ilişkileri koparacak olan ya da ilişkileri iyi yapacak olan, geçmişte bu ülkeyi idare eden, geçmişte bu ülkenin yönetiminde bulunan kişiler yani olmaz diyor. Karşı çıkıyor.
Ya ama ben hep bunun aksini duydum. Nasıl aksini duydum? İsrail'le niye ilişkiniz kötü diye söylenmedi mi? Eleştirilmedi mi herkes?
O zaman öyle söylendi ama bugün farklı söylüyor. Ben zaten onu söylüyorum. Yani Tayyip Erdoğan'a, yani ben siyaseten konuşmuyorum. Sizi o noktaya çekmiyorum. Evet. Yani Tayyip Erdoğan ne yapsın? Yani şimdi diyor ki Suriye'yle ilişkiler yeniden tamir edin. Mısır'la ilişkileri yeniden tamir ediyoruz. İsrail'le bu görüşme. Yani o zaman bu ülkenin cumhurbaşkanını, devlet adamı, devlet başkanı olarak söylüyorum. Küçük düşürmeye çalışıyorlar. Bak sen yalvar yakar oldun, adamı getirdin falan filan oluyor. O zaman yani Tayyip Erdoğan nasıl bir siyaset izlemeli ki? Yani bu içerideki benim tabirim olsun Rumlar içerideki ne bileyim Yunanlılar gibi düşünen insanlarla başa çıksın.
Şimdi şöyle bakın Hadi Bey çok enteresan bir durumdur bu. Bizim bu memlekette maalesef her şeyimiz eleştirme üzerine kurulu. Yani bir kere şunu öğrenmemiz lazım bizim.
Hayır keşke eleştiri olsa. Eleştiri olsa kabul ederim ben.
Şimdi bakın.
Eleştiri değil paşam.
Ben bu Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Adalar Denizi'nde, Karadeniz'deki durumumuz konusuyla ilgili, Mavi Vatan konusuyla ilgili. Ya şunları da duydum. İçim kan ağladı biliyor musunuz? Mavi Vatan neo Osmanlıcı, yayılmacı, emperyalist, saçma evet. sapan. Diyenler oldu ya. Diyenler oldu.
Sizi linç ettiler.
Evet. Ya böyle bir şey.
Yani sizi sosyal medyayla bakın dışarıdaki FETÖ'cüler ve içeride onlara destek verenler sizin bu düşüncenizden dolayı sizi astılar, kestiler, evet. biçtiler, evet. linç ettiler. Ya evet. bu ülkede bir kişi doğru söylediği zaman bu mu olmalı yani Sayın Cihat Paşa'm?
Olmamalı. Bizim şu ahlakı bir edinmemiz lazım. Şu ahlakı edinmemiz lazım. Buna da çok üzülüyorum ben. Şimdi bugün Darul Acize'ye gittim bakın. Darul Acize'ye evet. gittim. Darul Acize'nin şöyle bir özelliği var biliyor musunuz? Bakın. Abdülhamit kuruyor. Abdülhamit kurduktan sonra meşrutiyet ilan ediliyor. 1895'te kuruluyor. Meşrutiyet ilan ediliyor. Abdülhamit tahttan indiriliyor. Darül Acize devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı oluyor. Darül Acize devam ediyor. Cumhuriyet kuruluyor. Darül Acize devam ediyor. İkinci Dünya Savaşı oluyor. Darül Acize devam ediyor. Günümüze geliyoruz. Darül Acize devam ediyor. Bakın çok önemli bir devlet geleneğimiz var. Ve Darül Acize'nin kanunu diyelim, kanunu, vakıf yasası kesinlikle kurulduğu günden bugüne hiç değişmiyor. Ya 1895'teki yasa şimdi de geçerli.
Aynen devam ediyor.
Aynen devam ediyor. Şimdi bakın devlette devamlılık budur. Bakın bir tane bir şey söyleyeyim. Mesela bunlara bizim dikkat etmemiz lazım. Darül Acize'de bir taş var. Böyle anıt. Bu taş camiye de eşit mesafede. Darül Acize'nin içerisinde hem cami var, hem kilise var, hem havra var. Ve bu taş bir anıt, Darül Acize'nin simgesi. Bu taş bu üç ile de eşit mesafede. Bunu Abdülhamit o zaman koymuş. Bakın Abdülhamit havrayı da Darül Acize'ye kurmuş. Kiliseyi de kurmuş. Camiyi de kurmuş. Bakın Osmanlı Sultanı Abdülhamit'ten bahsediyor. Şimdi devleti yönetirken de dinden variste yönetmiş. Demiş ki burada benim için önemli olan tek kriter vardır. Vatandaşlarım için. Devlet olarak. Düşkün olmak. Aciz olmak. Ve hepinizle de ben eşit mesafedeyim demiş. Bunu Osmanlı Sultanı demiş. Osmanlı Sultanı. Şimdi yeni bir proje var. Anlattılar bana. Ya dünyada ilk proje. Biliyor musunuz? Sosyal işte düşkünler köyü gibi bir şey kuruyor. Acizler Darül Acize'nin şehrini kuruyorlar. Evet. Ve aynı şekilde projede taş var. Darül Acize geleneği devam ettiriliyor projede. Ve gene kilise var, havra var, cami var. Eşit mesafede. Yani yeni kurulacak şehirde bu, köyde bu var.
Ya böyle bir ülkenin, böyle bir padişahı zamanında bunu inşa etmiş ama bugünün Türkiye'sine baktığımızda birileri yine inşa etmeye çalışıyor, birileri de yine yok etmeye çalışıyor.
Benim demek istediğim şey şu. Ya Abdülhamit Yahudilere de yakındı. Müslümanlara da yakındı. Kendisi Müslümandı. Hristiyanlara da yakındı. Eşit davranıyordu. Devlet yönetmek böyle bir şeydir. Şimdi niye bunlar Yahudi, bunlarla ilişki kurmayalım, bunlar Hristiyan, bunlarla ilişki kurmayalım, bunlar bilmem ne mezhebinde. Ya böyle devlet yönetilmez ki. Osmanlı padişahları zaten böyle yönetmedi.
Peki Cihat Paşa'm, şimdi Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Filistin'le alakalı biz hassasiyetimizi dile getirdik bir kez daha dedi. Bunu konuşalım.
Direkt muhatabına dile getirmiş, ne güzel.
Aynen. Bir bunu konuşalım. İkincisi Herzog'un uçağının üzerinde İbranice galiba, İngilizce ve Türkçe barış ifadesini kullanarak
Bir de zeytin dalı var.
Evet, bir de zeytin dalı. Böyle bu görselle de barışı çok istediğini ortaya koymuş. Ama ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeler, temaslar vesaire, buna karşı çıkışlar hala devam ediyor. Sizin dediğiniz gibi Mavi Marmara'da tazminat ödediler. Ama Erdoğan'ın o dönemdeki sesiyle, o dönemdeki konuşmasıyla baltalamaya çalışılıyor bu görüşme. Biz Herzog'dan bu ziyaretle istediğimizi aldık mı? Bundan sonra nasıl ilerleyeceğiz?
Şimdi bu bir başlangıç. Tekrar ilişkilerin yeniden kurulması başlangıcı. Hatların yeniden bağlanması, tellerin yeniden bağlanmasının başlangıcı. Şimdi bunlar sırayla gelişecek. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Bakın, bu ziyaretin zamanlaması Bence çok manidar. Neden biliyor musunuz? Bu ziyaret Ukrayna-Rusya savaşının çıktığı olduğu zamanda yapılıyor. Ve bu ziyaretin
ne anlama geliyor paşa?
Bu ziyaretin yapılacağı bu savaş başlamadan önce, hemen başlamadan önce oldu. Sonra Şubat ayında yapılacaktı, ertelendi. Şimdi 9-10 Mart'a geldi. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Hadi Bey, burada Rusya'ya karşı, daha doğrusu Rusya'ya olan enerji bağımlılığının Avrupa'da azaltılması Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından isteniyor.
Evet.
Ve dikkat ederseniz İsmet projesi, yani Doğu Akdeniz enerji nakil enerji boru hattı projesi, doğalgaz boru hattı projesi, İsrail Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Yunanistan şeklindeki güzergahı Amerika tarafından ortadan kaldırıldı. Amerika desteğini çekti. Dedi ki, bunda da evet, iki şey koydu ortaya. Birisi dedi, güvenlik riski oluşturuyor, huzuru bozuyor bu proje. İkincisi dedi ki, bu maliyet etken değil. Yani astarı yüzünden pahalı dedi. Ve siz yeni bir güzergah bulun dedi. Bunu 2,5 ay önce yaptı bunu. Bakın, olaylar hiçbir zaman anlık olarak gelişmez. Uluslararası ilişkilerde hiçbir olay, hele hele böyle bu tür olaylar anlık olarak gelişmez. Anlık olarak olaylar ancak kabile devletlerinde oluşur. Kabile devletleri arasındaki çatışmalarda olur. Ya da gelişmelerde olur. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin neden huzur bozuluyor burada, istikrarsızlık oluyor, çatışma riski oluyor, gerginlik oluyor dedi Yunanistan'dan geçecek boru hattı için. Sebebi şu: Türkiye'nin münhasır ekonomik bölgesi, öngördüğü münhasır ekonomik bölgesi ve işte Dışişleri Bakanlığı'nın şu anda bence eksik olarak deklare ettiği ve İsrail-Filistin bacağının olmadığı, Lübnan ve Suriye bacağının olmadığı koordinatların arasındaki kıta sahanlı koordinatların içinden geçmesi gereken bir boru hattı vardı. Şimdi teamül hukuku şekline dönüşmüş Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre bu boru hattının geçişi için Türkiye'nin kıta sahanlığı koordinatları, eksik verilmiş olan o kıta sahanlığı koordinatların içerisinden geçmek için Türkiye'den izin alınması gerekiyor. Güzergah için. Yani boru hattının geçmesine Türkiye izin verir ama hangi güzergahtan geçeceğine dair bir onay alınması lazım. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunan ikilisi, asla böyle bir şey yapmayacağız, vermeyeceğiz, biz onu tanımıyoruz dediler. Tanımıyoruz deyince de Türkiye, ben de asla geçirmem dedi. O zaman geçemezsin. Sen benden izin al, ben geçireyim dedi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'ın inadı yüzünden Türkiye'nin deniz hak ve menfaatlerini ve deniz yetki alanının tanımama inadı yüzünden bu boru hattı güzergahı projesi kadık oldu. O zaman ikinci, bu şimdi savaş da çıktı. Savaş çıkmadan önce de Rusya'ya bağımlılığın azaltılması isteniyordu. O zaman İsrail gazının, özellikle İsrail ve Mısır gazının Avrupa'ya ulaştırılması gerekiyor. Rus gazı yerine bir kısmını en azından bu gazla temin etmek, tedarik etmek için bu gazın Avrupa'ya ulaştırılması gerekiyor. Onun için de en iyi alternatif Kıbrıs adasının doğusundan Türkiye üzerine getirmek ve Türkiye'deki mevcut boru hatlarından da istifade ederek Avrupa'ya ulaştırmak. En makul, en mantıklı yolu bu.
Evet.
Bu enerji konusundaki işbirliğinin açıklama yapıldı ya, her iki cumhurbaşkanı tarafından da enerji konusunda işbirliği yapacağız diye. Aslında denilen budur. Kıbrıs adasının doğusundan İsrail gazı ve Mısır gazı Türkiye'ye getirilecek ve Türkiye'den de boru hatlarıyla Avrupa'ya ulaşacak.
Türkiye bu konuda, yani ilk adım atılmış oldu böylece.
Şimdi burada
ve çok önemli.
Ve çok önemli. Peki burada şu noktada kalırsak, işte bu menfaatini düşünen devlet pozisyonu olmasın. Ya biz işte Türkiye'nin üzerinden geçireceğiz bu boru hattını. Şimdi boru hattının üzerimizden geçmesi sakın şöyle anlaşılmasın halkımız tarafından. Biz bundan çok gelir elde ederiz. Boru hattının, hatları üzerinden biz çok gelir elde etmiyoruz. 50 ile 100 milyon dolar Bakü Tiflis Ceyhan boru hattından bile biz, dünyanın en büyük boru hatlarından bir tanesi, en kapasiteli, ondan bile 50 ile 100 milyon dolar yıllık kazanıyoruz. Şimdi bu boru hattının geçmesi bize stratejik önem kazandırıyor. Şimdi boru hattı üzerimizden geçtiği zaman bir kere burada bir huzursuzluk olmasını hiç kimse istemez. Dikkat edin. Boru hatları çünkü küresel ekonomiye, küresel sisteme, küresel sistemin ayakta kalması için çok önemli. Buralarda bir terör olayı, bir bilmem ne olayı, bir huzursuzluk çıkmasını kesinlikle kimse istemez. Ve o yüzden de buralarda faaliyet gösterebilecek terör örgütlerine kimse destek vermez. Bakın bizi sağlam alan konulardan bir tanesi budur. İkincisi, biz bununla iktifa etmemeliyiz, yetinmemeliyiz. Yani stratejik önem kazanacağız, 50 milyon, 100 milyon dolar da yılda senede para kazanacağız diye tamam oldu bu iş, tamam biz imzalıyoruz, asla dememeliyiz. Bakın tarihe buradan Hadi Bey, internet haber yoluyla not düşelim. Bu ciddi bir tarihi sorumluluktur. Şimdi burada bizim Doğu Akdeniz'de en önemli hedeflerimizden bir tanesi Kıbrıs meselesi değil midir? Kıbrıs meselesi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık devlet olduğu, 1983'te kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız devlet olduğunu biz zaten kabul ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da çok açıklıkla söyledi. Bundan sonra öyle federasyon yok dedi. İki tane devlet vardır. Herkes bunu kabul edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlettir. Bundan sonra konuşacağımız konu bu devletin varlığıdır. Devlet vardır. Kıbrıs'ta da tek devlet yoktur. İki devlet vardır dedi. Şimdi elimize çok önemli bir fırsat geçti. Bakın bu Allah'ın bize bir lütfudur. Top ayağımıza geldi. Şutu çekersek gol olur. Şutu çekmezsek tarihte bizi affetmez. Gelecek nesiller affediyor.
Şimdi İsrail ilişkilerinden bahsediyorsunuz.
Tabii bakın İsrail ile boru hattı meselesinin bizim tarafımızdan nasıl kullanılabileceğini söylüyorum. Nasıl? Evet. Bunun bizim tarafımızdan kazanca çevrileceğini söylüyorum. Bakın çok önemlidir. Şimdi burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti madem bağımsız devlet. Şimdi bizim bir kere şu laftan vazgeçmemiz lazım artık. Biz Güney Kıbrıs Rum adanın tümünde Türkler de söz sahibidir ve adanın her tarafında Türklerin de hakkı vardır. Derseniz o zaman adada tek devlet ideali taşıyorsunuz olur. Tek devlet vardır. Dolayısıyla adanın tümünde de herkesin her yerde söz hakkı vardır diyorsanız kendinize çelişiyorsunuz. Artık iki devletli diyorsak çok açıklıkla söylüyorum. Şuralarda ben hakkım var. Buralarda da bunun hakkı var. Ben buraya kimseyi sokmam lazımdır. Ve o Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu andan itibaren da benim ışıma haritama göre çizilmiş, verilmiş ruhsat sahalarının münhasır ekonomik bölge olarak ilan ettirilmesi lazımdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesi olarak ilan ettirilmesi lazımdır. Madem İsrail ve Mısır gazına Batı muhtaç, madem Rusya'ya bağımlılık azaltılmak isteniyor, o zaman bu Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün kazancını nasıl evrilir? İşte böyle evrilir. Münhasır ekonomik bölgeyi ilan edersiniz ve İsrail'den Türkiye'ye taşınacak doğal gaz boru hattının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti münhasır ekonomik bölgesinden geçerken usulen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden onay istenmesini sağlarsınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden onay istendiği anda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukuken de fiilen de tanınmış olur. Hem de kim tarafından? Hem de kim tarafından? İsrail tarafından. Hem de kim tarafından? Mısır tarafından. Şimdi çok basit ama çok önemli bir adımdır.
Vallahi bunu, çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Evet. çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü yani yıllardır zaten Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında bir sıkıntı vardı. Yani ayağımıza kadar gelmiş bir kısmet diyoruz ama bu kısmeti görmeyenler de var paşam.
Var, görmeyenler de var. Yani bu şimdi bizim bunu mutlaka yapmamız lazım. Bunu, aksini düşünelim. Bunda ses çıkarmadık. O zaman evet. Güney Kıbrıs'ın yönetiminden izin aldı İsrail. O zaman ne olur biliyor musunuz? Biz kendi ayağımıza sıkmış oluruz.
Aynen
i̇şte
öyle.
O zaman ya o zaman çok kötü olur. Gerçekten çok önemli, çok kritik, çok kritik, önemli bir durumdur. Ve güzergah belirlenirken bakın bundan, bu durumdan kurtarmak için bizim içimizdeki Rumlar ve Yunanlılar da şöyle yapmaya kalkabilirler. bu boru hattını Kuzey Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi dışından geçirelim biz diyebilirler. Türkiye'nin de burada ısrar etmesi gereken konu şu. Azıcık da olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesinden geçmelidir. Geçmesi sağlanmalıdır. Benim de şartım budur demelidir Türkiye. Eğer Türkiye gerçekten bu fırsatı kullanacaksa, milli menfaatine hizmet edecekse.
Çok teşekkür ederim. Gerçekten aydınlattınız. Bizim YouTube kanalını izleyen arkadaşlar da herhalde sizi zaten seviyorlar, takip ediyorlar. Herhalde onlar da en az benim kadar aydınlanmış oldular. Katkılarınız için, desteğiniz için, verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Hadi Bey. O zaman gençlerden benim isteğim, bizim gençlerimizin işlettiği TÜBİTAK, Twitter ve diğer sosyal medya hesaplarını lütfen takip etsinler. Çünkü gönüllü bir grubuz biz. Milli, tamamen milli gençlerden oluşuyor. Onlara destek verirlerse çok memnun olurum.
Arkadaşlar Cihat Paşa'dan mesajı aldınız. Yani Cihat Paşa söyledi. Ben değil de hani beni kırıyorsunuz arada bir de. Şaka şaka kırmıyorsunuz ama Cihat Paşa'mı kırmayın. Dediği gibi bu gönüllülük esasına göre yapılan bu hizmete siz de katkı sağlayın. Ben de size Cihat Paşa'mın adına çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun diyorum. Hoşça kalın.